Herkese merhaba. OpenAI'ın Sora'sı gerçekten inanılmaz işler yapıyor değil mi? Metin yazıyorsunuz, saniyeler içinde video hazır.
Evet, çok etkileyici gerçekten.
Ama akıllarda hep o soru var, yani bu sihrin arkasında ne var? Hangi malzemeyle çalışıyor bu sistem? Sora tam olarak neyle eğitildi?
İşte bu kritik soru.
Tam da bu konuya odaklanan bazı kaynakları sizin için inceledik. Sora'nın eğitim verileri, telif hakkı endişeleri, bir de tabii teknoloji devlerinin bu konudaki biraz sessizliği diyelim mi?
Evet, o sessizlik önemli. Kaynaklar da buna işaret ediyor zaten.
Hazırsanız bu kaynaklardaki önemli noktalara şöyle bir bakalım. Ne dersiniz?
Başlayalım tabii. Şimdi OpenAI'ın resmi açıklaması aslında oldukça genel. Kamuya açık ve lisanslı verileri kullandık diyorlar.
Standart bir cevap gibi.
Aynen. Ama The Washington Post'un yaptığı bazı testler var elimizdeki kaynaklarda. Ve bu testler hani durumu biraz sorgulatıyor.
Nasıl yani, ne bulmuşlar?
Şöyle ki Sora'nın mesela telif hakkıyla korunan Wednesday dizisinden bazı sahneleri ya da işte Minecraft gibi oyunlardan görselleri,
evet.
Hatta Warner Bros., DreamWorks gibi stüdyoların logolarını bile şaşırtıcı bir doğrulukla yeniden üretebildiğini görmüşler.
Oo, bu ciddi. Yani sadece benziyor değil, bayağı yeniden üretiyor.
Aynen öyle. İşte bu durum OpenAI'ın o kamuya açık veri iddiasıyla pek de örtüşmüyor gibi duruyor.
Tabii. Kaynaklarda MIT'den Joanna Matarzinska'nın da bir yorumu vardı sanırım bu konuda.
Evet, çok net bir yorumu var. Model eğitim verilerini taklit ediyor, sihir yok diyor.
Sihir yok. Yani olay tamamen veride bitiyor.
Tam olarak öyle. Eğer model telifli bir şeyi bu kadar iyi taklit edebiliyorsa, bu demek oluyor ki o içerik ya da ona çok çok benzeyen bir şeyler o eğitim setinin içinde bir şekilde var.
Anladım. Peki bu veriler nereden gelmiş olabilir? Kaynaklar bu konuda bir şey söylüyor mu?
İşte işin bir diğer ilginç yanı da bu. Özellikle Sora'nın TikTok ve Twitch gibi platformların filigranlarını taklit edebilmesi dikkat çekmiş.
Filigranları bile mi? Vay canına. Bu bayağı bir ipucu aslında.
Kesinlikle. Araştırmacılar diyor ki bu durum YouTube gibi platformlardan milyonlarca videonun, ki bu platformların kullanım şartları bunu açıkça yasaklar.
Evet, normalde yasak.
Ama buna rağmen izinsiz olarak veri kazıma, data scraping dediğimiz yöntemle toplanmış olabileceğine işaret ediyor. Yani otomatik yazılımlarla sitelerden veri çekme işi.
Bu veri kazıma yaygın bir şey mi peki yapay zeka dünyasında?
Kaynaklara göre maalesef öyle. Yani şirketler pek dillendirmese de AI geliştirme çevrelerinde oldukça bilinen, hatta kullanılan bir yöntem olduğu söyleniyor. Perde arkasında durum bu olabilir.
Anlıyorum. Durum buysa içerik üreticilerinin, özellikle de Hollywood'un falan neden bu kadar endişeli olduğunu anlamak zor değil tabii.
Hiç değil. Kaynaklarda bahsediliyor. 400'den fazla tanınmış sanatçı, yazar, yönetmen bir açık mektup imzalamış. Telifli materyallerin AI eğitiminde izinsiz kullanılmasına karşı çıkıyorlar.
Sadece mektupla da kalmamıştır herhalde. Daha somut adımlar var mı?
Olmaz mı? Var tabii. Mesela Disney, Universal gibi dev stüdyoların görsel üreten başka bir yapay zeka aracı olan Midjourney'e,
evet, Midjourney'i biliyoruz,
ona karşı fikri mülkiyet hırsızlığı iddiasıyla dava açtığı belirtiliyor kaynaklarda. Bu davalar işin ne kadar ciddiye bindiğini gösteriyor aslında.
Yani artık sadece etik bir tartışma değil, bayağı hukuki bir savaş alanı oluşmuş durumda.
Aynen öyle. Milyar dolarlık bir mücadele bu.
Peki bu hukuki tarafı önemli ama Hugging Face'ten Margaret Mitchell'ın dikkat çektiği başka bir nokta daha vardı galiba kaynaklarda. Sadece telif hakkı değil diyordu sanki.
Çok doğru bir nokta. Mitchell diyor ki, mesele sadece telif hakkı değil, aynı zamanda bireylerin rızası. Yani içeriğin sahibi kim olursa olsun, o içeriği üreten kişinin, bireyin, verisinin bu şekilde kullanılmasına onayı var mı, yok mu?
Evet, bu da çok önemli.
Ama mevcut yasaların bu rıza meselesini tam olarak kapsamadığını da ekliyor. Yasalar daha çok mülkiyet odaklı, bireysel rıza biraz arada kalıyor gibi.
Ve tabii tüm bunların temelinde o şeffaflık sorunu yatıyor değil mi?
Kesinlikle. Ne OpenAI ne de diğer büyük şirketler hangi spesifik verileri kullandıklarını net olarak söylemiyorlar. Hatta Elouter AI gibi bu alanda çalışan bazı kurumlar bile diyor ki kamuya açık verilerle bu seviyede modelleri eğitmek pek mümkün değil şu an. Yani kamuya açık bir son teknoloji yok bu alanda.
Bu da dolaylı yoldan yine özel veya lisanssız veri kullanıldığına işaret ediyor gibi.
Aynen öyle. Şeffaflık olmayınca da işte böyle spekülasyonlar artıyor.
Peki şirketin başındaki isim ne diyor? OpenAI CEO'su Sam Altman'ın bu konuda bir yorumu var mıymış kaynaklarda?
Var, ilginç bir detay o da. Altman, daha önceki bir konuşmasında, eğer bir yapay zeka modeli bir sanatçının özgün stilini taklit ederse, o sanatçıya bir tür tazminat ödenmesi gerektiğini söylemiş.
Aa, ilginçmiş. Peki yapmışlar mı böyle bir şey?
İşte orası meçhul. Yani böyle bir fikir ortaya atmış ama şirketin bu yönde somut bir politika geliştirip geliştirmediği, bir adım atıp atmadığı konusunda kaynaklarda bir bilgi yok maalesef. Söz var, icraat belli değil.
Anladım. Bu durum tam da o klasik teknoloji hukuk hız farkını gösteriyor sanki. Teknoloji almış başını gidiyor, kurallar, etik normlar arkadan yetişmeye çalışıyor.
Maalesef genel durum bu.
Peki, tüm bu kaynakları sizin için şöyle bir süzdüğümüzde ortaya çıkan ana resim nedir? Ne anlamalıyız?
Resim oldukça net aslında. Sora gibi bu etkileyici yapay zeka modellerinin eğitimi ciddi ve çok katmanlı bir tartışmanın tam ortasında. Telif hakkı var, veri gizliliği var, bireysel rıza meselesi var, şeffaflık sorunu var. Hepsi iç içe.
Hı hı. Teknoloji hızla ilerliyor ama bu ilerlemenin etik ve yasal çerçevesi konusunda henüz bir ortak anlayış, bir uzlaşı yok gibi görünüyor maalesef. Namına günlük hayatta neye tekabül ediyor bu durum?
Şöyle düşünün, tükettiğiniz içerikler nasıl üretiliyor? Sevdiğiniz sanatçıların, yaratıcıların emeğinin değeri ne olacak? Gelecekte orijinallik dediğimiz şey ne anlama gelecek? Bütün bunları doğrudan etkileyen bir konu bu.
Kesinlikle. Önümüzdeki dönemde bu alandaki yasal düzenlemeler, davaların sonuçları ve şirketlerin atacağı adımlar çok belirleyici olacak.
Aynen öyle. Hep birlikte göreceğiz nereye evrileceğini.
O halde bu incelememizi şu soruyla bitirelim ve sizi biraz düşünmeye davet edelim. Kaynaklarımız bize gösteriyor ki yapay zeka yaratıcılığı kökten değiştiriyor. Peki bu süreçte orijinallik ve fikri mülkiyet gibi temel kavramları nasıl yeniden tanımlamamız gerekecek?
Ve daha da önemlisi belki de eğer bu dönüşüm şeffaf bir şekilde yönetilemezse bunun görünmeyen bedelleri, maliyeti ne olacak? İşte bu sorular üzerinde düşünmekte fayda var.